Ayrım 2.
Şimdi Mustafa Kemal keyifle gülüyordu. Her zaman böyledir. İsmet Paşa 12 ihtimal varsa 12'sini de inceler, evirir, çevirir, anlatır, biraz zaman ister. Sonra nihai keşfi olan 13. ihtimale oynar. Toplantıda bulunanlar gülüyordu. İkinci ordu kumandanı, "Paşa haklı," dedi. "Şimdi elimizde bir ordu var. Yanlış atı oynayarak bunu kaybetmeyi göze alamayız. Ordu tehlikeye atılırsa varımız yoğumuz da tehlikeye düştü demektir." Mustafa Kemal ikinci ordu kumandanının önüne gelmiş saygıyla durmuştu. "Hocam, hocamsınız. Sizden çok şey öğrendim. Ama şimdi harbiyede savaş oyunu oynamıyoruz. Bir ölüm kalım durağına geldik. Ağustos'un ikinci yarısında taarruzu başlatmak bir zaruret olmuştur. Bence." Kumandan hoca ellerini arkasında bağlamıştı. "Öyle mi? Kesin zafere bu kadar güveniyorsun demek." Mustafa Kemal çok ciddi, çok derin, çok inanmış bir tavırla başını salladı. "Allah izin verirse, evet." İşte o an İsmet Paşa ayağa kalkarak hazıl ol durumuna geçti. "Efendim," dedi, "cephe kumandanı olarak ve buradaki arkadaşlarım adına şunu açıkça belirtmek isterim. Düşüncelerimizi öğrenmek istediniz, biz de açık açık belirttik. Ama sizin teklifiniz bir emirse eğer, başkumandan sizsiniz. Biz emre itaat ederiz." Bu açıklamadan sonra İsmet Paşa ve Mustafa Kemal odadan çıktılar. İkisi de dostça ve birbirine güvendiklerini bilerek gülümsüyordu. İsmet Paşa, "Şimdi nereye paşam?" diye sordu. Cevap kısa, kesin, açıktı. "Ankara'ya. Kabinenin onayını alacağım." "Güle güle gidin. Allah yardımcımız olsun. Annemizin ellerini öperim." El sıkıştılar ve ayrıldılar. Mustafa Kemal o sabah aşk şehirden ayrıldı. Yanında Fevzi ve Kazım Paşalar olduğu halde Ankara'ya doğru yola çıktı. Ertesi gün öğleden sonra Büyük Millet Meclisi toplantıya çağrılmıştı. Ali Fuat Paşa ve birkaç milletvekili ayakta alçak sesle konuşuyorlardı. Yanlarına gelen bir arkadaşları Ali Fuat Cebeso'ya sordu. "Fuat'cığım, paşamızı birkaç dakika görmek mümkün mü?" Ali Fuat çaresizlikle ellerini kavuşturdu. "Vallahi pek sanmıyorum. Paşa o kadar meşgul ki bildiğin gibi değil." "Yoksa Ankara'da değil mi?" "Burada, Ankara'da. Nereye gidecek? Dün akşam validesiyle birlikte ancak ayaküstü bir yemek yiyebildik." Bu konuşmaya katılan bir başka milletvekili şikayet ediyordu. "Birader, Çankaya'da nöbetçilere emir mi verildi? Ne oldu? Kuş uçurtmuyor mübarekler." Ali Fuat Paşa telaşlanmıştı. "Yarın yabancı misyona özel bir davet var da, önemli gazeteciler filan. Aklını esen çat kapı soluğu Çankaya'da alıyor, biliyorsunuz." "Bak kardeşim, paşayla konuşacak önemli bir mesele var. Çok önemli. Sen bir kulbunu bulursun herhalde." Ali Fuat Paşa esefle başını salladı. "Şu günler herkesin önemli, çok önemli bir meselesi var. Ne var ki paşa bir tek. Kime yetişecek bilmem ki." Ali Fuat konuşmayı burada keserek salona doğru yürüdü. Meclis toplantısından sonra Mustafa Kemal vekiller heyetiyle gizli bir toplantı yaparak taarruz tarihini, durumu, bu tarihin seçilme nedenlerini anlattı. Önemli tartışmalar sonucunda Gazi Çankaya Köşkü'ne annesini ziyarete gitti. Meclisteki muhalefet grupları, inançsızlar, korkanlar, durumun ciddiyetini anlayamayanlar Mustafa Kemal'i çok yormuştu. Bunlarla uğraşacak vakti yoktu. Aslında annesini görecek, onu da bir başka türlü idareye çalışacak, cepheye gittiğini söylemeyecek ve Ankara'dan o gece gizlice çıkacaktı. Çankaya'da Zübeyde anne. Zübeyde Hanım Çankaya'daki bağ evinin kendisine ayrılan odasında pencerenin önünde oturmuş, başında beyaz örtüsü, telli gözlükleri, elinde küçük bir en'am, Kur'an okuyordu. Kapı vuruldu ama cevap beklemeden hemen açıldı ve Mustafa Kemal içeri girdi. Keyifli, hayat dolu, şakacı, muzip. "Anacığım, girebilir miyim?" Yerinden kalkmaya çabalayan Zübeyde Hanım önce kaşlarını çatarak, "Girdin zaten," dedi. Sonra ekledi, "Gel abi çocuk, gün doğumundan beri beklerim, gelesin." Beklerim gelesin. Mustafa Kemal elini annesinin omuzuna sıcak bir sevgi ve saygıyla attı. Öbür eliyle annesinin elini öptü ve başına koydu. Estağfurullah anne, lütfen rahatsız olma. Ben oturamayacağım. Dışarıda arkadaşlar var. Müsaadenle seni görüp sonra hemen onlarla birlikte çıkmam lazım. Bazı işlerimiz. Zübeyde anne oğlunun yanağını okşarken sordu. Nereye gidersin böyle akşam akşam? Dur durak yok mu benim Mustafa'ma? Mustafa Kemal gülüyor ama gerilimli bir gülüş bu. Belli ki acelesi var. Bir çay davetine gidiyoruz. Uzarsa geç kalabilirim. Gece belki de gelmem. Sakın beni merak etme. Vakitlice yat, olur mu? Zübeyde Hanım oğlunu ince ince süzüyor. Bu laflara inanmadığını da belli ediyor. Çay davetine öyle mi? Bu üniformayla mı? Bu çizmelerle mi oğlum? Çaresiz kalan başkumandan yalnızca anne dedi, anne. Bu çay ziyareti değil Mustafa'm. Anne lütfen, müsaadenle. Arkadaşları bekletmeyeyim. Allah'a emanet ol canım. Bir emrin var mıydı? Yok Mustafa'm. Çakırım. Hayra karşı git. Allah'a emanet ol. Ne diyeyim? Mustafa Kemal odadan çıkınca Zübeyde Hanım ağlamaya başladı. Oğlu çay davetine filan gitmiyordu. Ama her zaman olduğu gibi bu sefer de nereye gittiğini söylemek istememişti. Her zaman böyle yapar mübarek. Söylemez cepheye giderim diye. Kıyamaz bana. Ama ana yüreğidir benimki. Anlarım nereye gider. Sabaha yaverin biri gelir, koyar masaya bir zarf. Paşamız gönderdi anne der. Anlarım Mustafa'm ne yollamıştır anasına. Hep büyülü olmuştur bu iş. Bitmez Mustafa'nın savaşı. Hep kendi karar verir. Sormaz bana. Saklar benden. Bir sefer Yafa'dan kaçmış, binmişti bir yabancı vapuruna. Gelmişti Pire'den Selanik'e. Anladım usulsüz bir geliştir bu. Korktum. Sarıldım Sarı Paşa'mın boynuna. O zaman paşalık filan nerede? Oğlum sürgün bir yüzbaşıdır Şam'da. Oğlum dedim, Mustafa'm, ne cesaretle geldin buraya? Em nasıl geldin, kaçtın mı yoksa? Gülmüştü ufak ufak. Merak etme anam demişti. Benim buraya gelmem lazımdı, korkma. Hep lazımdır onun işleri. İkinci sürgün Trablus'a oldu. Öyle ya, oraya Salih bildirmişti bana. Gene bir zarf yollamıştı oğlum. Sağ olası. Trablus'un havası sıcak, tozlu, rüzgarlı. Yoktur bir oteli, yoktur bir yemek yiyecek yeri. Ne yapar Mustafa oralarda? Sonra Balkan Arbi. Selanik'imiz gider elden. Sırada gelir Çanakkale. Oğlum gene cephede. O zaman da duydum başkalarından. Fethiyle bir olmuşlar, vermişler Arbiye nezaretine bir ihtar. Breh breh breh. Neden Osmanlı yenilir durmadan? Sormuşlar, abe ne üstünüze vazife? Gencecik binbaşılarsınız o günler. Ama düşünmezler benim gibi. Vatan der bizim oğlan, başka bir şey bilmez. Ne ana, ne yar, ne ev, ne evlat. Çanakkale'de kahraman oldu oğlum maşallah. Kaçtı ondan İngiliz kafiri? Ardına bakmadan. Ama yapmadılar benim sarı paşamı o günler şıkır şıkır bir paşa. Neden sonra miralaylık layık gürdüler ona. O Enver, hep o Enver. Zübeyde Hanım yeniden pencerenin yanındaydı. Düşündükleri onu yormuştu. Hüzünlü ve yalnızdı. Eline bir kağıt ve kalem aldı. Şimdi acele acele bir şeyler yazıyor. Ara sıra başını kaldırıp uzak ufuklara bakıyordu. Masanın üstündeki zile basarak dışarıdan birini çağırdı. Sonra hemen kapısına hafif hafif vuruldu. Ardından kapı usul usul açıldı ve Mustafa Kemal'in emir eri Ali Çavuş içeri girdi. Beni emretmişsin anne. Zübeyde Hanım hiçbir giriş yapmadan sordu hemen. Oğlum nerede Ali? Mustafa'm nereye gider? Ali başını önüne eğmişti. Çaya gitti anne. Çay davetine, sana da öyle dedi ya. Hadi. Abe ben bilmez miyim nereye gitmiştir oğlum? Anayım ben. Cepheye gitti. Yüreğim öyle der. Ama o istemez hiç kimse bilsin nereye gittiğini. İşte yazdım bir mektup onun için Mustafa'ma. Ali şaşkın şaşkın, yazdın mı diye sorarken Zübeyde Hanım gözlüğünü düzeltti ve yazdıklarını okumaya başladı. Mustafa'm, bilirim gelmeyeceksin. Çay davetine gidiyorum dedin. Ama molla annen nereye gittiğini bilir. Sen cepheye gidersin. Benim yüreğim bunu bilir. Senin için dua ediyorum bilesin. Bil. Ve de Mustafa'm, zaferi ele almadan dönme. Ben seni beklemeyi bilirim. Ali, al bu mektubu, yetiştir ona. Neredeyse bul. Bul onu. Anladın mı? Baş üstüne anne, dedi çavuş. Ben elimle veririm. Yarın Allah isterse ben de paşama kavuşacağım. Ali çavuş odadan çıkarken düşünüyordu ince ince. Kim bilir kaçıncı kez böyle bir mektubu yerine ulaştırmak için çareler arayacak, kimlere başvuracaktı. Karanlıkta yolculuk. Ertesi gece Mustafa Kemal ve üç arkadaşı, karanlıkta kimlikleri seçilmiyordu, gülüşerek konuşarak aşçı dükkanından çıktılar. Tenha ve hüzünlü bir sokaktı burası. Soluk lambalar, bozuk kaldırımlar. Mustafa Kemal kalpağı elinde, Ali Çavuş'un ona ulaştırabildiği anasının mektubunu bir kez daha okuyup cebine yerleştirdi. Sonra kalpağını başına giydi. İki elini yanındaki genç yaveri Salih'in omuzlarına koyarak, ''Ne oldu?'' dedi. ''Sus pus oldunuz.'' Merak etmeyin çocuklar, cebimde anamın hayır duası var. Artık size sırrımı açıklayabilirim. Şimdi buradan doğru cepheye gidiyoruz. Taarruzu başlatacağız. Önce Tuz Gölü üzerinden Konya'ya, oradan doğru cepheye. Konya'da yapılacak önemli bir işimiz var. Ayın 20'sinde de yine Akşehir'de olmamız lazım. İlk tepki Seryaver Salih Bozok'tan geliyordu. Olamaz. Mustafa Kemal hala sakin, kararlı, güleç. Neden arkadaş? Karar saati geldi. Ama paşam, ya başaramazsak? Ne demek istiyorsun sen? İşte sana söz. Taarruz başladıktan tam 15 gün sonra Yunanlıları denize dökmüş olacağız. Hala ürküyor musun? Gece karanlık yollarda iki eski otomobile dolmuşlar gidiyorlardı. İkinci askeri arabadaki dört kişiden hemen hiçbiri konuşmuyor, sanki birbirlerinin nefesini dinliyorlardı. Sonunda gençlerden biri yakındı. Amma ıssız, amma da karanlık yahu. Kimse cevap veremeyince bir başkası ıslık çalmayı denedi. Bir üçüncüsü, sıkıldım bre, dedi. Oysa yemekte ne güzel eğleniyorduk. Az sonra yine içlerinden biri yanıtsız kalacağını bile bile sordu. Şu pırıltı, Tuz Gölü değil mi? Tuz Gölü'ydü. Sessiz ve uzun gidiş devam ediyordu. Sonunda Mustafa Kemal konuştu. Sanırım Konya'ya yaklaştık. Şimdi merkez postanesini bulmamız lazım. Haberleşmeyi durduracağız ve Londra ile bağlantı kuracağız. Fethi bekliyor. Yola devam edildi. Sonra da şehre girdiler. Dar yollardan, karanlık mahallelerden geçtiler. Yaver Salih Bozok şoföre seslendi. Nereye gittiğini biliyor musun arkadaş? Şoför sakin sakin cevapladı onu. Konyalıyım ben. Araba postanenin önüne gelince zınk diye durdu. Mustafa Kemal, biriniz benimle gelsin. İkiniz dışarıda nöbette kalın. Postaneye kimse girmeyecek ona göre, dedi. O yoğun karanlıkta Mustafa Kemal ve ardında Salih postaneye girdiler. Çok belirsiz bir süliyet olarak arkadaki kişinin silahını çektiği fark ediliyordu. Dışarıda arabaya dayanmış iki kişi onları görmeye çalışıyordu. Bekleyenlerden biri, Allah vere de bekçi mekçi gelmese diye söylendi. Öbürü, tasalanma diye yüreklendirdi arkadaşını. O işini bilir. Sırlı fısıltılı konuşmalar, bekleyiş ve zamanın akışı bitmiyor gibiydi. Dışarıda bekleyenlerden biri saatine baktı. İki köpek geçti yoldan, bir horoz öttü. Sonunda bekleyenlerden öbürü derin bir nefes aldı. Çıkıyorlar, neyse. Şimdi Mustafa Kemal ve Salih arabaya doğru yürüyorlardı. Arkadaki kumandanına, anlayışlı adamlarmış, sizi hemen tanıdılar diye fısıldadı. Bekleyen gençler merak ve heyecanla sordu. "Konuşabildiniz mi efendim Fethi Bey'le?" "Çok canı sıkkındı," dedi başkumandan ve güldü acı acı. "Lord Curzon onunla görüşmek istememiş." Allah kahretsin. Ama Mustafa Kemal'in düşüncesi başka yöndeydi. Demek ki çocuk taarruzun tam zamanıdır. Sonra şoföre emir verdi. "Şimdi Alaşehir'e, oradan da Afyon'a gidiyoruz. Fevzi Paşa bizi Afyon'da bekliyor." Araba hemen hareket etti. Başkumandanlık karargahında görevli binbaşı Mahmut Bey, Siirt milletvekili Mahmut Saydam, büyük taarruz sırasında her gün olayları küçük bir deftere dikkatle not ediyordu. Bu notların bazı bölümleri daha sonra yayımladığı 21 Ağustos 1922 gününün olaylarını anlatırken binbaşı, "Bugün Akşehir'deyiz," diye başlıyor ve şöyle sürüyor: "Akşamki toplantı taarruz gününün tayiniyle neticelendi. Müzakere sırasında müşkülat çıkaranlara kısaca ve sert bir cevap verdi paşa. Harekete inancı olmayanlar istifa etsin. Ben bütün mesuliyeti üstüme alıyorum," dedi. "Düşmanda da bir hassasiyet var. İki gündür paşa Çalıkuşu romanını okuyor. Öyle beğendi ve sevdi ki ertesi gün 22 Ağustos. Binbaşı Mahmut Saydam anılarını yazmayı aynı yerden sürdürüyordu. "Bugün de Akşehir'deyiz. Paşa dairesinden çıkmadı. Akşama kadar yine Çalıkuşu'nu okudu. Çok memnun oldu, takdir etti. Bu bir mutluluktur elbette. Öncelikle Çalıkuşu romanını yazan için. Türkiye'nin yazgısını belirleyecek bir savaşın öncesinde zihnini dinlendirmek, yüreğini pek tutmak için bir deha o kitabı elinden bırakmadan okumuş, beğenmiş, takdir etmişse eğer. Çalıkuşu'nun yazarı ondan sonra başka hiçbir kitap yazmasaydı bile fark etmezdi. O kitap ve o yazar Türk edebiyatı tarihine geçtiği gibi Kurtuluş Savaşı tarihine de destansal bir anıt olarak geçecekti nasıl olsa. Çakırözü karargahı Şuhut. O gece Mustafa Kemal çadırının önünde çakı gibi duruyordu. Gergin, sık sık saatine bakıyor, ortalıkta çıt yok. Gece sanki her şeyi yutmuş gibi. Emir çavuşu Ali geldi, selam durdu. "Bir emrin var mı paşam? Şu bavullar burada kalsın çocuk. Hurçlara biraz kuru yiyecek koy. Kahve takımını da unutma. Beni de saat 2'de uyandır." Ali çavuş selam verip "Baş üstüne paşam," dedikten sonra bavulları çadıra koydu ve kayboldu. Mustafa Kemal aynı sakin ve kararlı tavrıyla dikilmiş karanlıklara bakıyordu. "Salih," sonra derin derin içini çekti, saatine baktı ve konuştu. Şu anda Anadolu ile dış dünya arasındaki bütün haberleşme imkanları kesildi. Gün doğumuna bir saat kala bütün kıtalarımız savaş emrini alacaklar. "Emrimiz nedir onlara, sen biliyor musun?" "Hayır efendim." Mustafa Kemal başını hafifçe yukarı kaldırdı ve en güçlü ama en sakin sesiyle emrini bildirdi. "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri." Genç yaver adeta tokat yemiş gibi sallanıyordu. "Tanrı yardımcımız olsun efendim. Şimdi Ali Çavuş Sakarya'yı buraya getirsin. Kocatepe zirvesine doğru yola çıkalım. Savaşı oradan yöneteceğim." Baş yaver selam verip sessiz ama hızlı hızlı yürürken yine tekrarlıyordu: "Emredersiniz efendim, emredersiniz, emredersiniz." Sonra Ali Çavuş Mustafa Kemal'in Sakarya adlı sevgili atını getirdi, dizginleri tutup bekledi. Mustafa Kemal hemen atına atladı, yokuşa doğru ağır ağır sürdü atı. Hilal şeklindeki ay Mustafa Kemal'in üstüne doğmuştu. Önünde bir yıldız parladı. Bir dizi er ellerindeki fenerlerle yolu aydınlatıyordu. Mustafa Kemal'in eli Sakarya'nın yelesini ara sıra okşuyor, sanki ona dinginlik, huzur ve güç veriyordu. Atın yeleleri hafiften uçuşuyor ve Mustafa Kemal'in üstünde ay ışığı oyunları çok etkileyici bir resim çiziyordu. Mustafa Kemal'in sadık emir eri Ali Çavuş, daha sonraki günler bu olayı çocuklarına, torunlarına, gazetecilere, araştırmacılara şöyle anlatacaktı: "Sanki ortalık bomboş, kimse yok, gün ağarıyor. Ben bu sonsuz boşluğun ortasında çevreme şaşkın şaşkın bakınıyor, ne diyeceğimi bilemiyorum. Hepimizin sinirleri bozuk olduğu halde görevimizi sükunetle yapıyorduk. Fevzi Paşa'mız bir gemici fenerinin altında koynundan enamı çıkarmış, o güzel sesiyle usul usul Kur'an okuyordu. Paşa'mız, "Vakit nasıl hocam?" buyurdular.